Ayrım 24.
Eğitim yine cinselliğe karşı nitelik aldı ve gençlerin cinselliğini bastırmak, saptırmak, yok etmek için her türlü çaba gösterildi. Sofuluk okullarda ve piyonier diye adlandırılan gençlik arasında yaygınlaşan bir ülkü durumuna geldi. Çocukları cinsellik konusunda herhangi bir suçluluk duymadan ve kısıtlanmadan yetiştirmeyi deneyen Vera Schmidt'in okulu gibi ilerici okullar eğitim kuramındaki yetkililer tarafından kapattırıldı. Ekonomik ve ruh bilimsel nedenlerden dolayı bocalayan gençlik komünleri, komsomol, baskıcı bir niteliğe büründü ve başarısızlığa uğrayarak 1932'den sonra kaldırıldı. Dipnot: devletin belirlediği yeni baskıcı aile yasasını kaleme alan Makarenko'nun ilk kez Sovyet gizli siyasal polisinin suçlu çocuklar için kurduğu, dine ve militarizme ağırlık veren bir komsomolun lideri olarak öne çıkması ilginç bir olaydır. Makarenko 1920'lerin çocuklar konusundaki özgürlük kuramlarına karşıydı ve yetki sahibi olunca ilerici tutumu bir yana iterek geleneksel eğitim, yöntem ve disiplinini yeniden destekledi. Cinsel karşı devrimin Rusya'da kadınlara mı yoksa çocuklara mı daha çok ihanet ettiği üzerinde durulması gereken bir sorundur. Bu konuda Makarenko'nun Ana Babalara adlı kitabına bakınız. Komsomolların örnek bir komünel yaşam kurma çabaları, ailenin yetiştirdiği gençlerin kolektif bir yaşam biçimi kurmaktaki ruhsal yeteneksizliklerinin ortaya konuluşudur. Bu gençler gizliliği ya da düzeni olan konut koşullarından yoksun büyümüşler ve sürekli olarak harem veya manastır havasında bir cinsel ortamda yetişmişlerdir. Baskıcı cinsel ahlakın gücü halk sağlığı komiserinin öğrencilere söylediği şu sözlerde belirgindir. Yoldaşlar, öğrenim yapmak için üniversitelere ve teknik okullara geldiniz. Bu yaşamınızın temel amacıdır. Bütün itileriniz ve tutumlarınız bu amaca bağlı olarak biçimlendiği ve öğreniminizi tamamlayıp devletin yeniden kuruluşuna katılmak demek olan temel amacınızı engelleyebilecek birçok zevklerinizden vazgeçmek zorunda olduğunuz için varlığınızın bütün öteki yönlerini bu amaca bağımlı kılmalısınız. Devlet sizlere bakmayı ve çocukları yetiştirmeyi üzerine alamayacak kadar yoksuldur. Bu yüzden size bir tek öğüdümüz var. Nefsinizi yenin. Gebeliği önlemek gibi bir alternatif olduğu halde reaksiyon döneminde başka ülkelerde olduğu gibi Sovyetler Birliği'nde de nefsi hakim olma standart ve resmi öğüt durumuna geldi. Rusların cinsel devrimden geri dönüşleri 1920'lerdeki tartışmalarla başladı. Fakat 1930'ların ortalarına kadar yoğunlaşmadı ve 1944'e kadar da tamamlanmadı. Dipnot: yumuşama hareketiyle tutum biraz gevşedi. 1954-55'te çocuk düşürme hakkı yeniden tanındı ve 1964-65'te piç diye kayıt düşülmesinden vazgeçildi. 1964'te düşünür Strumilin kibuta benzer bir kolektif eğitime gidilmesini önerdi. Bu konuda Marksçı ilkelere bir dönüş beklenilebilir. Aileyi yeniden güçlendirmek için her şey yapıldı. 1935'te çıkarılan yeni yasa çocukların bakım ve eğitiminden yine aileyi sorumlu tutuyordu. Sovyet ideolojisi cinsel beraberliğin çocuklarla birlikte bütün ömür boyu sürecek bir beraberlik olduğunu ileri sürmeye başlamıştı. Cinsellik ve aile, cinsellik ve üreme yeniden birbirine kaynaştırıldı. Kreşler açma ve ev işlerini kolektifleştirme konusunda verdiği sözleri yerine getiremeyen ve bunlar gerçekleştirilmeden geçirilen deneylerin getirdiği görüş ile başta silahlanma olmak üzere endüstriye öncelik tanıyan görüşler gibi sorunlara bakan Stalin Rusyası, aileyi güçlendirmeyi ve devletin üzerine almayı söz verdiği fakat yerine getirmediği yükümlülükleri ailenin yerine getirmesini sağlamayı yeğledi. Aynı zamanda Makarenko'nun ön ayak olduğu yeni Sovyet ailesinin bir önceki kuşağın meydana getirdiği eski aileler rejimi tehdit edici nitelikteydi. Stalin'in de desteğiyle devlet yönetimindeki toplumsallaştırma için elverişli bir araç olacağı düşünülüyordu. Babanın otoritesi yeniden kuruluyordu. Devletin kendi otoritesini aileye aktardığı ve aileden de çocukları doğru yolda yetiştirmelerini talep ettiği düşünülürse baba otoritesinin yeniden kurulmasına şaşırmamak gerekir. Dipnot: Sovyet devleti size belirli oranda toplumsal otorite tanımakla gelecekteki vatandaşlarını gerektiği gibi yetiştirmenizi beklemeye hak kazanır. Makarenko. 1936'da çıkarılan yeni boşanma yasası tutku ile aşkı karıştırma yanılgısını boşanmaya neden olduğu takdirde 30-50 ruble para cezası ile cezalandırıyordu. 1944'te çıkarılan daha sert bir yasa bu cezayı 500-2000 rubleye çıkardı ve boşanma isteklerinin biri alt diğeri üst nitelikte olan ve her ikisi de uzlaştırmayı amaç edinen iki mahkemede görülmesi zorunluluğunu koydu. Serbest boşanma bir zamanlar devrimin armağanı olmuştu. Oysa artık büyük ekonomik, hukuksal ve ideolojik engellemeler konuyordu. 1927'den beri tanınmakta olan belediye nikahı kaldırıldı. ZAG, yani Belediye Kayıt Daireleri Örgütü'nde değişiklikler yapıldı ve evlenmeler ile boşanmalar aynı yerde yapılmamaya başlandı. Düğünlerin yeniden büyük törenlerle kutlanması teşvik edildi. Yasa dışı kavramı yeniden ortaya çıktı ve gerek anneyi ve gerek çocuğu damgalayan bir nitelik kazandı. Bu durumlarda artık baba sorumlu tutulmaz oldu. Kuşkusuz bu tutum cinselliği 1920'lerdekinden çok daha sömürmeye uygun duruma getirdi. Kadınları ve çocukları güçsüzleri korumak adına başlayan reaksiyoner tutumun asıl onların durumunu kötüye götürmüş olması da acıdır. Geleneksel ataerkillikten hemen hemen farksız bir askeri ve otoriter hava içinde savaşa hazırlanan bir ulus için başlangıçtaki cinsel eşitlik ülküsü anlamını yitirdiğinden kadınlar ev işleri ve çocuk bakımı yükünden kaçıp kurtulma olanaklarını büsbütün yitirdiler. Öteden beri alışılagelmiş ana ve asker tipleri devrimci yoldaşlar ve aşıklar fikrinin yerini aldı. Svetlov analığın bir zevk olduğunu söylüyordu. Geniş ailelerin analarına ödül kampanyaları açıldı. 1936'da çıkarılan bir yasa ile 6 ya da daha fazla çocuklu analara prim verilmeye başlandı. 1944'teki bir yasa ile de 7 veya daha fazla çocuklu analara onur ünvanları ve madalyalar dağıtıldı. 1930'ların ortalarında aile melodramları, duygusal filmler ve Pravda'da yayınlanan yazılarla yeni bir propagandaya girişildi. Bu propaganda her gün biraz daha resmi tona bürünen bir hava içinde dünyaya Sovyetlerin aileyi yüce ve ciddi bir şey olarak aldıklarını, ancak iyi bir aile babasının iyi bir Sovyet vatandaşı sayılacağını ve evliliğin insan yaşamındaki en ciddi olay olduğunu kanıtlamaya çalışıyordu. Stalin Kafkasya'daki yaşlı anasının elini öpmeye gitti ve bu olay bütün dünyaya duyuruldu. Engels'in bireysel ve cinsel aşka ve cinsel yaşamın devleti ilgilendirmeyeceğine olan inancı, burjuva ve sorumsuz fikirler olarak tanımlanmaya başladı. Ve bir yığın Marksçı görüşe aykırı sloganlar üretildi. Aile olmadan devlet olamaz. Marksizmi baş aşağı edip yorumluyorlardı. Devrimin aileyi yok ettiğini iddia etmek cüretinde olanlar var. Bu tamamen yanlıştır. Aile, sosyalist toplumdaki toplumsal ilişkilerin önemli bir aşamasıdır. Toplumcu ahlak görüşünün temel ilkelerinden biri aileyi güçlendirmektir. Dipnot: bütün bu Marksizme aykırı sloganlar Time Chef'in kitabında yer almıştır. İnternasyonel komünizm de aynı tutumu izledi. Fransa'da Humanitade'den ses geldi. Aileyi kurtarın, sevme hakkı adına bize yardım edin. Komünistler çok ciddi bir sorunla karşı karşıya bulunuyorlar. Devrimi gerçekleştirecekleri ülke, yani Fransız dünyası, nüfus azalması tehlikesiyle karşı karşıya. Ölmekte olan kapitalizmin kötülüğü, ahlaksızlığı, yarattığı bencillik, göz yumduğu çocuk düşürmeler aileyi yok ediyor. Komünistler Fransız ailesini savunmak için savaşmak istiyorlar. Komünistler güçlü bir ülkeyi ve doğurgan bir ırkı devralmak istiyorlar. SSCB doğru yolu gösteriyor, ırkı kurtarmak için sıkı önlemler almak gerek. Dipnot: P. Vaillant Courtier, Humanite, 31 Ekim 1935. Hiç kuşkusuz bunlar sadece Marksçı ilkelere aykırı düşmekle kalmıyor, aynı zamanda Nazi söylevlerinde geçen fikirleri andırıyor. Aile görüşüne uyan Ladies Home Journal bile Humanity'deki bu yazıyla karşılaştırıldığı zaman çok daha olumlu nitelikte. John Stuart Mill'in çok önceden belirlediği gibi otoriter ve ataerkil düşüncenin kadının özgürlüğe kavuşmasını, neslin son bulması ve aşkın ortadan kalkması fikrinden koparamayışı, insan sevgisi ve üremesini köleliğe benzer bir bağlanma ile eş tutması, her zaman inandırıcı olabilen aşırı ve kölece bir sevgiyi savunması gerçekten şaşırtıcıdır. Devrimden 27 yıl sonra Sovyetlerin durumu tamamen tersine döndü. Başlangıçta evlilik, boşanma, çocuk düşürme, çocuk bakımı ve aile konularında tanınan köktenci özgürlük büyük ölçüde kısıtlandı ve reaksiyoner görüş egemen olmaya başladı. 1943 yılında Sovyetler Birliği'nde kız erkek karışık öğrenim dahi yasaklandı. Cinsel devrim sona ermiş, karşı devrim zafere ulaşmış oluyordu. Daha sonraki yıllarda başka ülkelerdeki tutucu görüşler değişmenin çılgınlık olacağını iddia ederlerken Sovyetleri örnek göstermeye başladılar. İdeolojideki reaksiyon, Freud ve ruh çözümcü düşüncenin etkisi. Resmi baskıların etkisi karşı devrimin nedeni olarak gösterilemez. Çünkü birçok yerde cinsel devrim içten çöktü ve kendisini ortadan kaldırmak için birleşen güçlerden çok kendi içindeki kusurlar ve yanlışlar onun temelini yıktı. Karşı devrimin gerçek nedenleri cinsel devrimin gerekli, hatta belki de kaçınılmaz olarak ataerkil oluşumun üst yapısı üzerinde yoğunlaşmasına, bu üst yapının hukuksal işleyişi biçimsel eğitim yöntemini değiştirmesine, fakat ruhsal yapı ve toplumsal yer ayrımı sürecine hiç dokunmamasına bağlıdır. temel davranışlar, değerler, duygular, yani ataerkil toplumun milyonlarca yıldır kurduğu ruhsal yapıyı meydana getiren her şey, hiç dokunulmamış değilse bile büyük ölçüde etkilenmemiş olarak kalmıştı. Üstelik eski geleneğin temel kurumlarından ikisi, yani ataerkil evlilik ve aileye, ya hiç ya da hiç denecek ölçüde az karşı çıkılmıştı. Toplumun sadece dış yüzeyi değiştirilmiş, temeldeki esas düzene hiç dokunulmamıştı. Destek kaynakları, yeni yöntemler, yeni ideolojik kanıtlar bulunabilseydi, toplum baştan başa değiştirilebilirdi. Ataerkillik tamamen etkin bir siyasal sistem olarak, bir toplumsal yönetim yöntemi olarak, kendisine bağlı olanları ilk koşulladığı yer olan ve bu çerçevede pek az reform gören ailenin ötesinde, herhangi bir üst yapı tanımaksızın sürebilirdi ve sürdü de. Son zamanlarda 1930-60 yılları arasında etken olan ve Amerikan kadınının ekonomik ve kültürel durumunu bozan tutucu eğilimi inceleyen araştırmalar yapılmaktadır. Dipnot: Bakınız Başkanın Kadınların Durumu hakkındaki raporu, William O'Neill, Everyone Was Brave, The Rise and Fall of Feminism in America, Betty Friedan, Kadınlığın Gizemi, Marlene Dixon, Why Women's Liberation. Kadın ve erkeklerin kazancı arasındaki uçurum 1930'lardan bu yana büyümektedir. 1940'ta kadınlar profesyonel ve teknik işlerin %45'inde çalışırlarken bu oran 1967'de %37'ye düştü. 1930'larda kadınlar üniversite mezunlarının 5'te 2'sini, doktora yapanların 7'de 1'ini meydana getiriyordu. 1962'de ise üniversite bitirenlerin sadece 3'te 1'i, doktora yapanların da 10'da 1'i kadındı. Sayılar Dixon'dan alınmıştır. Bu araştırmalar kadınların durumunu savaş sonrası tepkilere, Sovyetlerdeki ya da başka toplumcu ülkelerdeki deneylere karşı tutucu veya antikomünist bir tavra, kadınların yedek iş gücü olarak tutuldukları, geçici ya da sürekli olarak işten uzaklaştırıldıkları ve yeniden işe alındıklarında daha düşük düzeyde çalıştırıldıkları bir ekonomik yapıya ve son olarak da yüce ev ideolojisine bağlamakta. Dipnot: Bu terim O'Neill'ındır. Bu oluşumlar bir ölçüde daha önce de belgelenmiş olduğu için biz burada karşı devrimci dönemin edebiyat ve bilim alanındaki fikir akımlarını, düşünsel kökenini ve genel havasını irdeleyeceğiz. Ataerkil toplum düzenine erkeğe ve kadına tanınan ayrı cinsel rol ve ruhsal yapı görünüşüne yeni bir ideolojik destek gelecekse bile bu dinden gelemezdi. Söz konusu dönemde özellikle edebiyat ve üniversite çevrelerinde dine yönelik bir düşünce olmakla beraber reaksiyoner tutumun temeli din olamazdı. T.S. Eliot'un sofuluğu ve Oxford ile yeni eleştirinin moda haline gelen yeni ortodoksluğu, koca bir toplumu kurtaracak araç olamaz. Olsa olsa yazınsal ve eleştirel düşüncenin akıldan uzaklaşıp mite yönelen toplu biçimde yozlaşması sayılabilirdi. Eski davranış biçimlerinin yeniden formüle edilişi, bilim ve özellikle gelişmekte olan ruh bilim, toplum bilim ve insan bilim gibi, yani toplumsal denetim ve yönetimin en yararlı ve en baskıcı araçları, toplumsal bilimler temeline dayanmalıydı. Kesin olmamakla beraber derin bilim, matematik ve tıp gibi geçerliliği kabul edilmiş bilim dallarıyla da bir ilinti kurmak gerekliydi. Tutucu toplumların ve toplum yaşamında aile gibi temel birimleri bile değiştiremeyecek kadar gönülsüz ya da kafası karışmış halkların gereksinmelerini karşılamak için ortaya bir takım yeni peygamberler çıktı ve bunlar ayrı dünyalar konusundaki eski öğretiye bilimin geçerli ve moda diliyle yeni bir kılık giydirdiler. Bunların en etkilisi Sigmund Freud oldu. Freud hiç kuşkusuz bu dönemin cinsel politika ideolojisindeki en güçlü bireysel karşı devrimci kuvvetti. Daha Lawrence'ın zamanında İngiltere ve Avrupa'da ün yapmış olmakla beraber Freud'un cinsel kuramları Amerika'ya ulaşmadı ve burada etken olamadı. Freud'un Amerika'daki etkisi hemen yok denecek orandadır. Birçok yönden cinsel devrimin başlangıç noktası olan Amerika'nın Freud'a ihtiyacı var gibidir. Genellikle cinsel özgürlüğe yönelik liberal bir tutum ve cinsellik konusundaki geleneksel püriten kısıtlamaların gevşemesi yolunda bir katkı olarak yorumlanan Freud'un çalışmaları ve onu izleyenlerin görüşleri, daha da öte Freud'dan yana olanların düşünceleri, aslında cinsler arasındaki eşit olmayan ilişkiyi rasyonalize etmekten, geleneksel rolleri güçlendirmekten ve davranış ayrıkırlıklarını geçerli kılmaktan başka bir şey değildi. Trajik sayılacak ölçüde acı bir gelişimle bilinçaltı ve çocuk cinselliği konusundaki kuramlarıyla insanın anlaşılmasına büyük katkıda bulunan bir öncünün buluşları zamanla temelde tutucu bir görüş açısına yol açtı. Cinsel devrimin kadınları geleneksel bağımlılıklarından kurtarma amacına gelince Freudçu görüş kesinlikle karşı devrimci bir tutumun işine yaradı. Freudçuluğun halk üzerindeki etkileri Freud'un düşüncelerini bile geride bırakmakla beraber bu düşüncenin antifeminist yönü Freud'un ortaya koyduğu temele dayanır. Freud bir keresinde boş bulunup öğrencilerine şunu açıklamıştır. Kadınlık hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz kendi deneylerinizden yararlanmanız, şairlerin dediklerine kulak vermeniz ya da bilim size daha tutarlı bilgi verinceye kadar beklemeniz gerek. Bir başka seferde Marie Bonaparte'a yazdığı mektupta şöyle der. Hiçbir zaman yanıtlanamamış olan ve benim kadın ruhunu araştırmaya verilmiş 30 yıllık çalışmalarıma karşın yanıtlayamadığım büyük soru, kadın ne ister sorusudur. Böylesine temel bir kuşku varken Freud'un kadın ruh bilimi diye bir şeyi kurgulayacak ölçüde ileri gitmiş olması gerçekten acıdır. Freudçu ruh bilimin asıl trajedisi kadın karakteri üzerindeki yorumlarını büyük geçerliliği olan klinik gözlemler temeli üzerine kurmuş olmasıdır. Çünkü ruh çözümlemesi yapılan kadınlar yaşadıkları döneme aykırı kalan, ayak uyduramayan kadınlar olmuşlardır ve çoğu kez bugün de öyledirler. Bu kadınlar Viola Klein'in tanımıyla cinsel rolleri açısından büyük ölçüde hatta genel bir doyumsuzluk içindedirler. Bu aşağılık duygularında kendi cinslerini küçümsemelerinde, pasif rollerine baş kaldırmalarında, erkeklerin kendilerininkinden fazla olan özgürlüğüne özenmelerinde, düşünsel ve sanatsal alanda erkeklerle eşit olma özlemlerinde, bağımsızlık isteklerinde ve erkek olmamanın getirdiği toplumsal eksiklikleri kapatmak için başvurdukları bütün çarelerde kendini gösterir. Dipnot, Viola Klein, The Feminine Character, History of an Ideology. Freud kimlik çalışmaları dolayısıyla iki nedenden dolayı acı çeken kadınlar üzerinde gözlem yapma olanağı buluyordu. Bu kadınlar ya cinsel baskılarından bazen histeriye varacak ölçüde büyük belirtiler yaratacak kadar güçlü baskılar ya da toplumsal çevrelerinden hoşnut olmamaktan şikayetçiydiler. Dipnot, Freud'un ilk incelediği olaylar histeri olaylarıydı. Freud genellikle ikinci nedeni birinciye bağlı görmek ve baskıcı bir kültür çerçevesindeki toplumsal huzursuzluğun belirtilerine çare olarak kadının cinsel doyuma ermesini öğütlemek eğilimindeydi. Freud'un kadınlar konusundaki kuramlarını yeniden gözden geçirirken sadece eldeki kanıtlardan ne sonuçlar çıkardığını değil, bunların hangi varsayımlara dayandığını da incelememiz gerek. Freud hastalarındaki belirtileri toplumun bu kişilere zorladığı kısıtlayıcı koşulların getirdiği bir doyumsuzluğun kanıtı olarak değil, toplumsal koşullardan ayrı ve evrimsel bir kadın eğiliminin belirtisi olarak yorumlamıştır. Dipnot, Freud'un bu konudaki tutumu cinsel kısıtlamadan şikayetçi hastalarına gösterdiği liberal ve insancıl tutumdan farklıdır. Freud bu eğilimi penis özentisi olarak adlandırmış, kökenini çocukluk deneylerine indirmiş ve kadın ruh bilimi kuramını bunun üzerine kurmuştur. Ve kadın ruh bilimini meydana getiren üç öğe diye tanımladığı pasiflik, mazoşizm ve narsizmi penis özentisine bağlı ya da ilişkin olarak nitelemiştir. Kadın kişiliğinin Freudçu yorumu penis özentisine dayandığı için ayrıntılı ve çoğunlukla yinelemeleri gerektiren bir açıklamayı zorunlu kılar. Dipnot. Özellikle feminiteye bakınız. Erkek çocukların çok daha üstün organları, sayfa 126, kadının aşağılık ikincil klitorisi, sayfa 127, genital yetersizlik, sayfa 132 ve doğuştan var olan cinsel yetersizlik, sayfa 132 gibi terimleri kullanan Freud, kadın ruh bilimi kuramının tamamen penis özentisine dayandığı, bu varsayımın geçerli olduğuna karşı çıkanların bütün kurguyu sabote edecekleri konusunda okurlarını inandırmaya çalışır. Bu fikri bir fantezi olarak yorumlar ve kadının ruhsal oluşumunda penisten yoksun olmasının etkilerine inanışını bir saplantı olarak nitelerseniz, tabii ki karşınızda elin kolun bağlı kalır, sayfa 132. Freud'un kadın kavramı üzerindeki eleştirmelerimde Francis Kam'ın yayımlanmamış bir yazısından yararlandım. Penis özentisi kuramıyla başlayan kadın tanımı olumsuzdur. Yani kadın erkek olmadığı ve penisten yoksun olduğu için bugünkü oluşumuna varmıştır denilir. Freud'un varsayımına göre kadının kendi cinsini kavraması, bulması öylesine büyük ölçüde ters etkiler yapan bir olaydır ki, kadını bütün ömrünce huzursuz kılar ve davranışlarının çoğuna temel olur. Modern ruh bilimin ve ruh çözümlemesinin büyük ölçüde bağlı olduğu Freud'un kadın ruh bilimi kuramı, kökendeki bir trajik deneyime yani kadın olarak doğmaya bağlanmıştır. Freud bu görüşüyle kadınların kendi verdikleri bilgileri yani klinik olaylardaki hastaların düşüncelerini yansıtmakta ve bunlar kadınlar konusundaki daha sonra yapacağı genellemelere temel olmaktadır. Freud kadınların kadın olarak doğmanın hadım edilmiş olmak demek olduğuna inandıklarını işte bu tür klinik olaylardan algılamış ve bundan kesin sonuçlar çıkarma yoluna gitmiştir. Ruh çözümsel çalışmalarda gördüğümüz gibi kadınlar çocukluklarından itibaren kendilerinde eksiklik olduğuna, haksız yere eksik bırakıldıklarına inanırlar ve son çözümlemede ortaya çıktığı gibi kız çocukların çoğunun annelerine karşı olmalarının kökeni kendilerini erkek değil de kız olarak dünyaya getirmiş olmalarıdır. Dipnot: Freud, Some Character Types Met With in Psychoanalysis Work. Ruh çözümleme çalışmaları sırasında karşılaştığım bazı kişilik örnekleri. Bunun gerçek olduğunu varsaysak bile neden böyle olduğunu sormamız kaçınılmaz olur. Ya erkeklik doğal olarak üstün bir olaydır ve böyle olduğu takdirde daha iyi oluşu deneysel yönden kanıtlanıp ortaya konulabilir, ya da kadın kendinin üstün olmadığı gibi yanlış bir fikre saplanmış ve yanlış bir mantık yapısına girmiştir. Bu takdirde yine neden diye sormak gerekir. Kadının kendisini aşağı bir yaratık olarak görmeye iten deneysel, toplumsal ve toplumsallaştırmaya değgin güçlerin neler olduklarını araştırmak gerekir. Bu sorunun yanıtı ataerkil toplum koşullarında ve kadının bu toplumdaki aşağı görülen yerindedir. Fakat Freud bu mantık çizgisini izlemeyi yeğe tutmamış, bunun yerine anatomik fark gibi biyolojik olguya dayanan çocukluk deneyini temel almayı yeğlemiştir. Freud'un daha akla yakın olan toplumsal varsayımı bir yana bırakarak çocukluktaki öznellik üzerinde fikirlerini yoğunlaştırması üzülünecek bir olay olmakla beraber, yeterince nesnel olabilseydi yaptığı çözümleme yine de bir anlam taşıyabilirdi. Freud kadının erkek egemenliğindeki bir kültür yapısı içinde değerlendirmelerini anatomik ölçülere kadar vardıran ve bu yüzden de biyolojik olayları simgesel güçler olarak yorumlayabilen bir kafa yapısındaki toplum içinde kadın olarak dünyaya geldiğini nesnel biçimde kabul edebilseydi, varsayımının belirli bir anlamı olabilirdi. Aynı şekilde beyaz ırkçı bir toplumda kara derili doğmak, ırk özellikleri konusunda herhangi bir bilgi getirmemekle beraber, deri rengiyle simgesel değerlendirmelerin özdeş olduğu algılamasına yol açar. Freud kadınlardaki doyumsuzluğun nedenlerini kültürel ortama bağlamak yerine çocukluk deneylerine bağlamış ve yine çocukluktaki toplumsal ortamın getirdiği koşulları hesaba katmadan çocuğun cinsler arasındaki anatomik farkı anlamasından doğan bir kadıncıl hadım olma kompleksine indirgemiştir. Freud kadının deneyiminin çözüm noktasını kızların hadım olduklarını fark ettikleri an, küçük kızların yazgıları gereği fark ettikleri olay anı olarak yorumlar. Erkek kardeşlerinin ya da arkadaşlarının iyice göze batan ve oldukça büyük olan penislerini görürler ve bunu kendi küçük ve göze çarpmaz organlarının üstün karşıtı olarak kabul ederler. O andan itibaren de penis özentisinin kurbanı olurlar. Burada birkaç açıklanmamış varsayım görülüyor. Kızlar neden daha büyük olanın daha iyi olduğu kanısına varıyorlar? Kız çocuk çocuksu narsizminin naifliğinden hareketle penisin doğal olmayan bir şişkinlik, bir fazlalık olduğunu ve kendi gövdesinin doğal ölçü olarak alınacağını neden düşünmesin? Freud'un açıkça belirttiği gibi erkek çocuklar bu kanıya varıyorlar ve böyle yapmakla da cinsel bilgilerini kendi gövdelerinde bir anormallik olduğu görüşüyle değil, tam tersine bu kusurlu yaratığa dehşetle ya da onu küçümseyen utkulu bir tavırla bakarak geliştiriyorlar. Ayrıca kız çocuğun penise bakar bakmaz fark ettiği bu üstün karşıtın üstünlüğü, çocukluktaki öz sevisel doyumlara yol açar diye bir varsayım ileri sürülüyor. Ancak burada da çocuğun deneyimi böylesi bir varsayım için kanıt olamamaktadır.